Ayrım 26.
Sayın Bakan bir cevap verdi. Dedi ki, Kuşadası ihalesi sırasında ben bakan değildim. Daha doğrusu özelleştirmeden sorumlu bakan değildim. Esas mesele ihalenin yapıldığı zaman değildir. İkinci olana ihalenin verildiği zamandır. Önemli olan zaman o zamandır. Konuları karıştırarak, laf döndürerek sorumluluktan kurtulamazsınız. Kaldı ki karşıda oturan arkadaşlarımın da bir kısmının kısmen tanık olduğunu zannettiğim ama burada oturan arkadaşlarımın her ikisinin de tanık olduğunu bildiğim bir biçimde bu işin bir an önce sonuçlandırılması konusunda yüzlerce kez şifahi, zaman zaman da yazılı belgelerle tarafıma yöneltilmiş baskılar vardır. Baskı yapıldı mı? Bu baskılar Davos'ta yapılan görüşme neticesinde Sayın Bakan'ın burada değiştirilemez dediği projenin talimatının Başbakan tarafından verilmesinden sonra Sayın Başbakan'ın verdiği talimata göre Sayın Kutman'ın da Nazlı Ilıcak'la yaptığı mülakatta açıkça itiraf ettiği biçimde yapılan koruma kurulunca onaylı projelerin ve koruma mevzuatının aleyhine bunlara aykırı olarak yapılmış projeler sunulmuştur. Kimin tarafından? 2 milyon dolar harcama yapılarak hazırlanan bu projeler ihaleden 6 ay önce sunulmuştur. Kimin tarafından? Ofer, Kutman ve yarışmada ikinciliği açıklanan firmanın konsorsiyumun ortakları tarafından. Nerede? Başbakanlıkta. Kimlerin huzurunda? Sayın bakanların huzurunda, naçizane benim ve Sayın Başbakan huzurunda. Önceki 20 dakikalık gizli görüşmede kendilerinin ne görüştüğünü bilmiyorum. Ama ben bir soru soruyorum. 3 olay var. 3 olayda da Tüpraş olayı, Tüpraş olayında Sayın Bakan SPK'nın bilgisi vardı diyor. SPK'nın bilgisi olmadığının belgesi burada biraz önce verildi. SPK Başkanı da bilgisi olmadığını söylüyor. Burada piyasalarda karışıklık yaratılır diye açıklamadık deniliyor. Siz 1995 yılındaki tebligatı biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz kendinizi savunmak için. Ama 2003 yılında resmi gazetede yayımlanmış tebligatı bilmiyorsunuz öyle mi? Öyle mi? Güya özel bir yetki verdiniz. Bir katrilyon liralık gelirse icabı olursaymış. Burada bunu satmakla çok iyi yaptık. Petrol ofisi de bunun bir örneğidir diyorsunuz. Saydığınız örneklerin tamamı Sayın Bakan, blok satıştan sonra ortaya çıkan yüksek değere göre yapılan satışlardır. Siz piyasa değerinin %10'una ilan ettiğiniz, ilan etmeden satın alan firmanın size dilekçeyle başvurduğu gün, aynı gün olur vermek suretiyle, bu belgelidir, resmi evraklar da var, satışı gerçekleştiriyorsunuz. Peki SPK'nın ne zaman haberi oluyor? Ertesi gün. Ne bildirme yükümlülüğünüzü güya yerine getiriyorsunuz? SPK size soruyor, bir mahkeme olduğunu söylüyor, siz ne diyorsunuz? Özelleştirme İdaresi Başkanınız bizim yani aynı gün açılan böyle bir mahkemeden haberimiz yok. Bize böyle bir tebligat gelmedi diyor. Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde açılan davadan haberdar olmadıklarını söylüyorlar. Üçüncü günü yani ikinci günü satıştan iki gün sonra İMKB bülteninde bildiriliyor. Satıştan 6 ay sonra ve hala bugün 7 Ocak tarihli aldığınız ÖYK kararının tarihi resmi sitelerde gösterilmemektedir. Bakın İMKB'nin sitesine, bakın ÖYK'nın sitesine. Bütün kararlar önce konu, sonra tarih olarak verilmiştir. Şimdi gidin bakın, hala orada konu var ama tarih ifadesi yok. Burada Sayın Bakan dedi ki, bunun bir alakası yoktur. Bu projeye Galata Port adını koyan, ihaleyi alan firmadır. Bunun Bakanlar Kurulu'nda benimsenmiş olması adının kimin tarafından konulduğunu değiştirmez. İsterseniz adını koyan firmanın resmi sitesine, o kamuya verdikleri beyanatlara bakın. Ayrıca resmi yazışmalarda da olup olmadığı konusu eminim resmi evraklara intikal imkanı bulduğumuz gün kamuoyunun önüne çıkacaktır. Sizin de tanıklığınıza başvurduğum husus işte budur. Sayın Bakan, tutanaklara da geçecek biçimde demiştir ki, Kuşadası ihalesinin yapıldığı, daha doğrusu onaylandığı süreçte Galata Port söz konusu edilmemiştir. Öyle bir şey ki Davos'ta görüşüyorsunuz, bir daha görüşüyorsunuz, başbakanınız görüşüyor, siz görüşüyorsunuz, gece yarısı görüşüyorsunuz, görüşmelerinizi inkar ediyorsunuz ve bu işin arkasından önce 700 milyon dolarlık bir net çıkıyor görüştüğünüz kişiye. Sonra bugünkü hali hazır değeri üzerinden baktığınız durumda bile birinci olmayan bir firmaya, iddia ediyorum bize bırakın, serbest bir komisyona bırakın, en az ama en az 5 katı daha yüksek değerde satılabilecek bir şeyi pazarlıyorsunuz. Ben açıkça bir şey söyleyeyim. Siz pazara çıkarmadan pazarlıyorsunuz. Siz pazarın haberi olmadan pazarlıyorsunuz. Bu gerçeği kimden saklıyorsunuz? Sayın Bakan, buna kimin inanmasını bekliyorsunuz? Sanki beraber çalıştığınız bir arkadaşınızla ben sizin doğru yaptığınız hangi işinizi yerdim? Ama şu soruya cevap verin. Bu işin doğrusunu yapmak varken, bu işin ahlaki olanını yapmak varken, ben değil miydim size bu işin doğrusu budur diye ısrarla söyleyen? Ben değil miydim tescilli proje dışında burada bir yarışma yapılmalıdır, bu yarışma sizin söylediğiniz gibi olmaz diyen ben değil miydim? Bu konudaki ısrarınızın nereden kaynaklandığını bilmediğimi mi düşünüyorsunuz? Dolayısıyla hesap vermek durumunda olan ben değilim. Burada alkışlarıyla, burada benden sorulacak bir hesap varsa da buyurun. İşte burada 350 kişilik parlamento çoğunluğunuz. Getirdiğiniz her konuya hiçbir zırhın arkasına saklanmadan hesap vermeye hazırım. Yüreği yeten gelsin hesap versin. Yüreği yeten gelsin hesap sorsun. Yüreği yeten gelsin hesap sorsun. Hesap soran da hesap vermeye hazır olsun. İlk gen soru ilk red. Ardından yapılan oylama sonucu şöyle açıklandı. Önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin açık oylama sonucunu arz ediyorum. Kullanılan oy sayısı 503. Kabul 161, red 341. Çekimser 1. Böylece gen soru reddedilmiştir. Yargıdan un akıtana cevap. AKP'nin TBMM'deki oy çoğunluğu sayesinde gen soruyu rahat atlatırken adı geçen bürokratlar hakkında dava açılmasını da engelledi. TÜPRAŞ hisselerinin satışı için TÜPRAŞ'ın avukatı Gökhan Candoğan, %65.76 oranındaki kamu payından %14.76'lık hissenin Sami Ofer'e satışına izin veren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, ÖİB, işleminin iptaline ilişkin Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. TÜPRAŞ'ın avukatı Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci ve Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ÖİB Başkanı Metin Kilci hakkında soruşturma yapılmasına izin vermedi. Soruşturma izni verilmemesi üzerine Petrol İş Sendikası karara itiraz ederek kaldırılmasını istedi. Danıştay 1. Dairesi de Maliye Bakanı Unakıtan'ın Kilci ve iki bürokrat hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını 1'e karşı 4 üyenin oyuyla kaldırdı. Kararda Özelleştirme İdaresi'nin 7 Ocak 2005 günlü kararıyla 2005 yılı sonuna kadar yapılacak özelleştirmelerde 1 katrilyon liraya kadar olan alım-satımlar için nihai devir işlemlerinin onaylanmasında Özelleştirme İdaresi'nin yetkilendirildiği hatırlatıldı. Bu kararın kamuya açıklanmadığı belirtilen 1. Daire kararında şöyle devam edildi. TÜPRAŞ'ın %14.76'sına denk düşen 36.969.698 adet hisseyi 28 Şubat 2005 tarihinde yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satmak için Global Menkul Değerler AŞ tarafından Özelleştirme Yüksek Kurulu'na başvurulmuş ve bu başvuru kabul edilmiştir. Satış işleminin 4 Mart 2005 tarihinde 15.40 YTL birim fiyattan İMKB toptan satışlar pazarında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. TÜPRAŞ'taki %65.76 kamu payının %14.76 oranına karşılık gelen 36.969.698 adet hissenin yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satmak üzere bir aracı kuruma satışı konusunda özelleştirme yasasındaki aleniyet ilkesine ve dolayısıyla rekabetin sağlanması yasasına uygun davranılmadığı belirtilen kararda, aleniyet ilkesine uyulması durumunda bu orandaki hissenin satış işleminde başka alıcıların da teklif verebileceği, satışın herkesin eşit koşullarda yarışabileceği biçimde gerçekleştirilmediği, böylece birim fiyatın belirlenmesinde etkili olacak en önemli unsurun göz ardı edildiği görülmektedir denildi. TÜPRAŞ'taki %65.76 oranındaki kamu hissesinin blok satışı işleminin iptaline ilişkin mahkeme kararının Danıştay 10. Dairesince 26 Kasım 2004'te onandığı anımsatılarak Özelleştirme İdaresi'nin İMKB'nin 27 Kasım 2005 tarihli bülteninde yer alan açıklamasında konu başlığının TÜPRAŞ blok satışı olarak belirtilmesine karşın %65.76 oranındaki kamu payından %14.76'lık bölümünün niçin ayrıldığının belirsiz olduğuna işaret edildi. Danıştay 1. Dairesi bu gerekçelerle Kilci ve diğer bürokratlar hakkında soruşturma izni verilmemesi yönündeki Unakıtan'ın kararını kaldırdı ve dosyayı soruşturmayı yapmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Savcılığa suç duyurusu. TBMM'de istediği sonucu alamayan CHP hem Başbakan Tayyip Erdoğan hem de Maliye Bakanı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede Erdoğan ve Unakıtan'ın TÜPRAŞ'ın %14.76 hissesinin satışında görevlerini kötüye kullandıkları ve ihaleyi engelleyip fesat karıştırdıkları, bu şekilde hazineyi 750 milyon dolar zarara uğrattıkları ileri sürüldü. CHP milletvekilleri adına verilen şikayet dilekçesinde şöyle denildi. Sayın Bakan özelleştirmenin aleniyeti ve serbest rekabet ilkelerini ihlal etmiş, gerçekleri bilerek kamuoyundan gizlemiş, TBMM Genel Kurulu'nda ve kamuoyu huzurunda gerçek dışı beyanatlarda bulunmuştur. Sayın Başbakan da alıcı Ofer grubuyla sabah saatlerinde görüşmediğini ifade etmiş, akşam saatlerinde bir kez görüşmüş olabilirim demiş, ertesi gün ise birkaç kez görüştüğü ortaya çıkmıştır. Hisselerin alıcı Global Offer grubuna satış işlemleri 28 Şubat 2005 tarihinde tamamlanmış, ancak UNAKİ'den bu durumu bildiği halde satışın daha sonraki tarihlerde yapıldığını beyan etmiştir. Kamuoyu tertipli olarak yanıltılmıştır. Tempo UNAKİ'den mektubu buldu. Maliye Bakanı Kemal UNAKİ'den 25 Ekim 2005'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oferlerle ilgili gen soru sırasında oferleri Kuşadası ihalesi sırasında tanımadığını ve görüşmediğini söylemişti. Haftalık Tempo dergisinde Ahmet Erhan Çelik'in ortaya çıkardığı ve Offer'in şirketi RCL'nin başkan vekili John F. Tersek imzasını taşıyan 14 Nisan 2003 tarihinde yazdığı mektup Maliye Bakanı'nın doğruyu söylemediğini ortaya koyuyor. Maliye Bakanı kendini savunurken bu mektubun eline kesinlikle geçmediğini söyleyecekti. Hatırlanacağı gibi Kuşadası ihalesi 21 Şubat 2003 tarihinde yapılmış, ihalede en yüksek teklifi 36 milyon dolarla Limaj, 27 milyon dolarla Offer grubuna bağlı Royal Caribbean Cruises RCL ve 24 milyon dolarla Afgen grubu vermiş, Mart ayı sonunda da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Bakanı Abdüllatif Şener'den alınarak Kemal abide tüccar kafası var diyen Başbakan Erdoğan tarafından Maliye Bakanı Kemal UNAKİ'den'e bağlanmıştı. Mart sonunda ÖİB Şener'den UNAKİ'den'e geçerken Offer grubu 14 Nisan 2003 günü UNAKİ'den'e bir mektup yazdı. Offer grubunun yöneticisi mektubunda, "Sayın Bay UNAKİ'den, henüz karara bağlanmamış Kuşadası ihalesini görüşmek üzere Ankara'ya gelmem için yaptığınız davete teşekkür ederim. Ankara'ya geldiğimde Kuşadası'nın Royal Caribbean Cruises, RCL şirketine devrini görüşmeyi ümit ediyorum." Mektupta ayrıca henüz adı ortalarda olmayan ve 2 yıl sonra 24 Ağustos 2005'te yapılacak Galataport ihalesinden de şöyle bahsediliyor. "Yakında bir araya geldiğimizde sizinle her iki projeyi de Kuşadası ve Galataport daha detaylı tartışmayı istiyorum." Bu mektuptan 14 gün sonra yani 28 Nisan günü Özelleştirme Yüksek Kurulu Kuşadası ihalesinin birinci sıradaki Limaş'a verilmesini, Limaş yükümlülüklerini yerine getiremezse Liman'ın Offer'lere devredilmesi kararını alıyor. Gerçekten de süreç Offer grubunun mektupta belirttiği gibi ilerledi ve 2 Temmuz 2003 günü Kuşadası Limanı Offer grubuna devredildi. Offer grubunun Maliye Bakanı'na mektup yazdığı tarihte resmi adı Galataport bile olmayan İstanbul Karaköy Salıpazarı mevkiindeki alanın 49 yıllığına kiralanmasıyla ilgili ihaleyi de bu olaydan 2,5 yıl sonra 24 Ağustos 2005 tarihinde Offer grubu kazandı. Oysa UNAKİ'den kendisiyle ilgili ilk gen soru görüşmeleri sırasında şunları söylemişti. "Ben o tarihte ne ofer tanırım ne kofer tanırım. Hiçbir şey tanıdığım yok. Ayıp oluyor ayıp. Kuşadası ihalesinde Galataport'u görüşmedim. Birileri peşkeş çekmek için o ihale yapılırken öteki ihaleyi konuşuyorum. Yani bu ne çirkin bir şey." İhalenin yapıldığı tarih değil ama Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kendisine bağlandıktan sonra şahsına gönderilen mektup, Kuşadası ihalesi konusunda nihai karar verilmeden ve Galataport ihalesinden 2,5 yıl önceki bir tarihte Offer grubu yöneticileriyle bu konuları görüştüğünü gösteriyordu. UNAKİ'den fabrika müdürü iş bitiriyor. Muhalefet tarafından yoğun eleştiri altında tutulan Kemal UNAKİ'den'e parti içinden ilk sert eleştiri Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'den geldi. Bu daha sonra bu ülkeye yük oluyorsunuz, lütfen istifa edin şeklinde kaleme alınacak mektubun neden olacağı büyük sarsıntının habercisi gibiydi. Kemal UNAKİ'den Maliye Bakanı olsa da oğlunun başında olduğu fabrikaların bulunduğu Balıkesir ile yakından ilgilenmeyi sürdürdü. Bu durum AKP'li milletvekili Turhan Çömez'in UNAKİ'den'i eleştirirken ortaya attığı bir iddiaya dayanıyor. AKP'nin Balıkesir milletvekili Turhan Çömez, 6 Aralık 2005 tarihli parti grup toplantısında UNAKİ'den hakkında ciddi eleştirilerde bulunmuştu. Çömez, toplantının basına kapalı bölümünde yaptığı gündem dışı konuşmasında şunları söyledi. "Sındırgı Belediye Başkanı su sorununu çözmek için para sıkıntısı çektiğinden çözüm aramak için Ankara'ya geldi. Kendisini bir sayın bakanımıza, Kemal UNAKİ'den'e götürdüm. Bakan Bey 50 milyar lira yardım yapacağı sözünü verdi. Ne yazık ki netice alamadım. Bakan bir başka beldenin muhalif belediye başkanına yol için para yardımı yapmış. Bakanın fabrikalarından birinin müdürüne ulaşan muhalif belediye başkanı işini halletmiş. Çünkü Bakan Bey'in fabrikası o belediyeye yakın bir yerdeydi. Bu arada bakanın ya da oğlunun tam olarak emin değilim. Bölgemde 3 tane fabrika ve işletmesi var. Durumu bir genel başkan yardımcımıza aktardım. Kendisi bu konuda hiçbir adım atmadı. Bu yaklaşım tarzı bizim ilkelerimizle örtüşüyorsa ben de bölgemin hizmetleri açısından bakanın fabrika müdürlerinden mi netice almalıyım?" Bu eleştiriler Kemal UNAKİ'den tarafından Çömez'e yönelik hangi partiye geçmek için kaç para teklifi aldığı sözleriyle karşılaştı. bütçe görüşmelerinde gündem yine Ofer ve UNAKA'dan. Ortaya çıkan yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı yer ise 2006 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu oldu. Tarih 26 Aralık 2005, yer TBMM Genel Kurul Salonu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kürsüden hükümeti ağır biçimde eleştiriyordu. Oldukça gergin olan salonda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Kuşadası, Galataport ve Tüpraş konusundaki rolü nedeniyle ağır biçimde eleştiriliyordu. Deniz Baykal zaman zaman Başbakan Erdoğan'ın da yerinden sataşmaları arasında Maliye Bakanı ile ağır suçlamalarda bulundu. Gebze'de ortaya çıkarılan akaryakıt kaçakçılığı sanıklarının yaptığı telefon konuşmalarında UNAKA'dan bahsedildiğini, oferlerle İstanbul'daki bir otelde toplantılar yapıldığını anlatan Baykal şunları söyledi. Siz iktidara geliyorsunuz, sizinle ilgili bir dava varsa, o davada hakim beraat kararı verirse savcı itiraz etmiyor. Etmiyor. Mutat, daima edilmesi lazım, hayır etmiyor. Ne olur ne olmaz, temyizde ne olacağı belli olmaz. O kararı veren hakim birdenbire en önemli noktalara geliyor. Yargıya bu anlayışla müdahale etmeye başladınız. Bunlar yanlış olaylar değerli arkadaşlarım. Son günlerde ortaya çıkan bir yeni gelişmeye dikkatinizi çekiyorum. Bu mecliste bu konular konuşulurken Sayın Maliye Bakanı hatırlarsınız çıktı ve dedi ki bu bana gönderildiği ifade edilen böyle bir mektup yoktur. Bunun altındaki imza sahtedir. Orada söz konusu edilen otel buluşması yoktur. Böyle bir otel buluşması olmamıştır. Maliye Bakanı konuşuyor, Maliye Bakanı söylüyor. Türkiye'nin en güvenilmesi gereken insanı. Ve bir de tekzip gönderdi. Bir otel buluşması yaptı diye iddia eden yayın organlarına bir tekzip gönderdi. O gazetelerde bu tekzibi bastılar. Maliye Bakanı böyle bir buluşma olmamıştır diyor. Şimdi son haftanın Tempo dergisi bu tekzibi basmış ve altında da diyor ki UNAKA'dan yalan söylüyor. UNAKA'dan yalan söylüyor ve diyor ki bu buluşma olmuştur. Bu buluşma Ceylan Otel'de olmuştur. Edirne'den dönen Maliye Bakanı Ceylan Otel'e gelmiştir. Ceylan Otel'deki oda özelleştirme idaresi tarafından tutulmuştur. Falan numaralı odada bu buluşma gerçekleşmiştir. Buluşmada Sayın Maliye Bakanı da vardır, oğlu da vardır. Masanın bir ucunda Sayın Bakan, bir ucunda oğlu oturmaktadır. Özelleştirme İdaresi Başkanı, bakanın hemen sağ tarafında yanındadır. Giren çıkan garsonlar bu işin tanığıdır. Biz bunların hepsinin ifadesini aldık, tartışma götürmez bir biçimde kanıtladık. O gün orada o toplantı oldu. Ofer'in genel müdürü oraya geldi, bir araya geldiler, bütün bunlar konuşuldu. Şimdi başbakan Ofer'le buluştun mu denildiği zaman bir tereddüt geçirdikten sonra itiraf etmek durumunda kalıyor. Evet görüştüm diyor. Çünkü reddetmesi mümkün değil. Reddetmeyi deniyor, başaramıyor. Maliye Bakanı hala sürdürüyor reddetmeyi. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Maliye Bakanı o mektup yok, imza sahtedir, o toplantı olmamıştır, oraya gitmemiştim iddialarını söylemeye devam edemez. Ben bunu kendi aklıma, zekama saygısızlık sayıyorum. Ahlakıma saygısızlık sayıyorum. Milletin sağduyusuna saygısızlık sayıyorum. Böyle bir şey olabilir mi canım? Böyle bir şey olabilir mi? Millet kör, alem sersem bunlar akıllı. Ne söylerlerse bize kabul ettirecekler. Ne söylerlerse içimize sindireceğiz. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Olamaz. Maliye Bakanı gelecek burada itiraf edecek. Özür dileyecek. İstifa edecek. İstifa. Orada durulmaz artık. Değerli arkadaşlarım, eğer halka saygı varsa, demokrasiye inanç varsa, hukuk varsa, ahlak varsa bu bakan buradan istifa edecek. Edecek. Başbakan üç noktayı koydu. Bu görüşmeler sırasında UNAKA'dan kendisini savunsa da hafızalarda kalan tepki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yattınız kalktınız sadece bakanıma belden aşağı vurmaktan başka bir iş yapmadınız. Ve aynı şeyleri konuştunuz, aynı ifadeleri kullandınız. Oğlundan başladınız, eşinden çıktınız. Bir edep var, adap var ya. Nasıl bunu yaparsınız ya? Nasıl yaparsınız? Bu bir defa siyasetin ahlakına sığmıyor. Bir siyasi ahlak var. Siyasetin ahlakı içerisinde bakanımı eleştirirsin, yanlışlarını söylersin. Ama önerini de getirirsin. Siz bunu yapmıyorsunuz. Sadece duyumlarla hareket ediyorsunuz. Bakın bu işin esası bellidir. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispatlayamayan, oraya işte ben 3 tane nokta koyuyorum. 3 tane nokta koyuyorum. UNAKA'nın cevabı Yeni Şafak'ın manşetinden geldi. Bütçe görüşmeleri sırasında ağır eleştirilere uğrayan UNAKA'dan kendisi yalanlasa da Başbakan Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Albayrak ailesinin Yeni Şafak gazetesinin manşetinden Deniz Baykal'a karşılık verilecektir. UNAKA'dan hakkındaki ikinci genç sorunun fitilini ateşleyen de bu olacaktır. İktidara yakınlığıyla bilinen ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerle adını duyuran Albayraklara ait Yeni Şafak gazetesi 23 Ocak 2006 tarihinde UNAKA'dan bombası manşetiyle bir haber yayımladı. Haberde Maliye Bakanlığı'nın yaptığı 50 bin YTL ve üzeri hesaplarla ilgili araştırma sırasında genel merkez binası inşaatı yapan bir partinin hesaplarında 150 milyon YTL yani 150 trilyon lira para bulunduğu anlatılıyor. Bu bilginin de UNAKİ'den tarafından dile getirildiği aktarılıyordu. Tarif CHP'ye uyarken resmi bir açıklama olmasa da bu sözlerin UNAKİ'den kaynaklanmış olduğu konusunda hiç kimse şüphe duymuyordu. Çünkü Yeni Şafak gibi sahipleriyle başbakan arasında yakın ilişki olan gazetede Maliye Bakanı'na dayandırılarak böyle bir haberin yayınlanması mümkün görünmüyordu. Nitekim haberi yapan muhabir ertesi gün Tercüman gazetesine yaptığı açıklamada UNAKİ'nin bu sözleri iki ayrı sohbet grubu içinde söylediğini ve Deniz Baykal'ın adını da verdiğini söyledi. Yeni Şafak'ta haberi yapan gazeteci aynı gün Tercüman'da kendisiyle ilgilenen bu haber için telefonuyla teşekkür mesajı çekerken bir gün sonra ise geri adım atıyordu. UNAKİ'ye mal edilen sözlerde rakamlar doğru ama içerik farklıydı. CHP'nin hesaplarında 25 trilyon lira olduğu açıklandı. 130 trilyon lira civarındaki paranın ise CHP'nin Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'na ödemeyip halen mahkemelik olan bir tutarı anlatıyordu. Yani rakam doğruydu. Bu da bilginin UNAKİ'den tarafından telaffuz edilmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyordu. Ancak içerik farklıydı. Yeni Şafak gazetesinde haberin çıktığı gün yalanlamayı akşam 18'den sonraya bırakması ve haberi yapan gazetecinin basın danışmanı aracılığıyla konuşmanın band kaydının olup olmadığını sorması, ihtimali belirginleştirip Maliye Bakanı'nın düşürülmesi için gen soru sürecini de tetikliyordu. Ancak taş yerinden oynamış tartışma tam bir mal varlığı tartışmasına dönüşmüştü. Tüm siyasi parti liderleri üst üste mal varlıklarını açıkladılar. Başbakanın da açıklama yapacağı belirtilse de öyle olmadı. Sonra bir gün sessizce TC Başbakanlık resmi internet sitesinde mal beyanını açıklayıverdi.